Ayrım 5. Adam Yılmaz Özdil. Sayfa 53. Fatih. Siroz, şeker, felç, kanser. Profesör Fatih Hilmioğlu'nun neden serbest bırakılması gerektiğini böyle anlatıyorlar. Hasta yani, insaniyet namına. Kimisi bu haldeyken kaçmasının imkansız olduğunu söylüyor. Kimisi bu haldeyken delilleri karartmasının mümkün olmadığına dikkat çekiyor. Kimisi hükümetin büyüklük göstermesini istiyor. Kimisi adaletin jest yapmasını rica ediyor. Televizyon programları düzenleniyor. Saatlerce doktor raporları ve tıbbi teşhisler konuşuluyor. Şu hastanenin tahlillerine göre şöyleymiş de şu heyetin muayenesine göre böyleymiş filan. Hangi ilaçları kullandığı bile tek tek sayılıyor, kanıt olarak reçeteler gösteriliyor. Adeta sadaka ister gibi. Ölmeden bırakın deniyor. Elbette derhal bırakılmalı ama şu soru hiç sorulmuyor. Profesör Hilmioğlu'nun suçu ne? Ne yaptı bu adam kardeşim? Neden senelerdir içeride? Sanki suçu kesinmiş de insani açıdan bırakılması gerekiyormuş gibi. Vicdanlara sesleniyorum ayaklarına yatanlar. Asıl meseleyi neden görmezden geliyor? Profesör Hilmioğlu'nun suçu ne? Fatih Hilmioğlu. 1954'te Kahramanmaraş Elbistan'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu, profesör oldu. Malatya İnönü Üniversitesi rektörü oldu. Üniversiteye çöreklenen tarikatlarla mücadele etti. Yandaş şeriatçı medya tarafından hedef haline getirildi. Ergenekon iftirasından hapse atıldı, 5 sene yatırıldı. Silivri'de tutukluyken 22 yaşındaki oğlunu trafik kazasında kaybetti. Bir ant. 20-21 yaşlarımda filandım. Üniversitede gazetecilik okuyorum. Konferanslar düzenleniyor. Dinleyelim de öğrenelim falan diye konuşmacılar getiriliyor. Sıkılırım bu tür şeylerden, hiçbirine katılmıyordum. Ukalalıktan değil, gazeteciliğin bulaşıcı olmadığını düşünüyorum. Kıdemli gazetecilerle sohbet ederek gazeteci olunacağına inanmıyorum. Ressamla arkadaş oldun diye iyi resim yapamayacağın gibi. Neyse, gene öyle bir gün, galiba haber yazma tekniği dersiydi. Hoca dedi ki, Mehmet Ali Birant gelecek, soru soracaksınız, soru sormayana not yok. Üstelik gene sıvışacağımı bildiği için ilk soruyu da sen soracaksın dedi. Mecbur muyuz? Mecbursun, illa soracaksın. Girdik tabii zorla. Birant geldi, oturdu kürsüye. Amfi full. Elimi kaldırdım, buyurun dedi. Çıkabilir miyim diye sordum. Böyle tanışmıştık. Sonra gene mecburiyetler üzerine gazeteci oldum. Mecburiyetler üzerine televizyoncu oldum. Hayat işte. Mehmet Ali Birant'la ana haberlerde rakip olduk. İki defa, birinde ATV ile, birinde Star'la. Rakibiz ya, dünya görüşlerimiz de farklı. Onu sevmeyenler bana ispiyonluyor, beni sevmeyenler ona ispiyonluyordu. Aynı binada çalışırken, o akşam hangi özel haberi yapacağını bile gelip çaktırmadan üfleyenler oldu. Bilmedikleri şuydu: hiç birlikte çalışmadık ama birbirimizin aleyhinde yazı yazdığımızda bile, kıran kırana reyting mücadelesi verdiğimizde bile insani temasımız hiç kopmadı. Haberde babamı tanımam, defalarca kazık attım. Ama asla yalan söylemedim ona, o da bana söylemedi. Suratına gülüp arkasından kuyusunu kazanları tek tek söyledim. Kim bilir, belki de gülümsemesinin sebebi buydu. Maalesef vefatı benim için sürpriz olmadı. Bir sene kadar evvel, gerçi başbakanımız gibi kokoreç yemedik ama çay içtik. Helalleştik. Ta öğrenciyken çıkabilir miyim dediğim adam, çıkıyorum demişti. Ve maalesef vefatından sonra gördüklerimiz de sürpriz olmadı. dostlarını tenzih ediyorum. İmkan olsa öbür tarafı canlı yayın yapabilsek de timsah gözyaşlarını, iki yüzlü ağıtları seyredebilse. Özetle, yukarıdaki sebeplerle üniversitelere gazetecilik anlatmaya asla gitmem. Diyeceğimi topluca buradan diyeyim. Başka meslek seçin, yapmayın bu işi. Mehmet Ali Birant, 1941 İstanbul doğumluydu. Gazeteciliğe Milliyet'te başladı, Brüksel temsilcisi oldu, 20 yıl Belçika'da yaşadı. Televizyon klasiği haline getirdiği 32. Gün Haber programına 1985'te TRT'de başladı. Sabah'ta Posta'da yazdı, Show TV'de CNN Türk'te çalıştı, yakın tarihe dair belgeseller hazırladı, en son Kanal D ana haber bültenini sunuyordu. Hakkında açılan davalara rağmen, 28 Şubat'ta hedef haline getirilmesine rağmen, PKK'ya af çıkarılması, Öcalan'ın TBMM'ye girmesi, PKK'nın meşrulaştırılması gibi fikirleri savundu. O güne kadar bilinmiyordu. Ölümünden bir yıl önce Kürt olduğunu açıkladı. 2013'te vefat etti. Beykoz'da bir caddeye ismi verildi. Abbas. Yılbaşı ziyaretine askeri cezaevine gittim. Kendi ordusu tarafından esir tutulan kurmay albaylara. Yazmıştım daha önce, ben hiç bu kadar sağlam iradeli adamlar görmedim. Yeni yıla nasıl girersen öyle geçermiş deyip gülümsüyorlar, iyi mi? Sırıttım tabii ama yüreğine kıymık batıyor insanın. Eşleri oradaydı, anaları babaları, çocukları elbette. Evlat kokusu geldi dedi bir tanesi. İçine çekiyor, bağrında tutmak için öbür açık görüşe kadar adeta nefes bile vermiyorlar. Üniversite öğrencileri de var çocuklar arasında, henüz 4-5 yaşında olanlar da. Bebişler babalarını görevde sanıyor. Eve neden gelmediğini başka türlü nasıl izah edebilirsin ki? Birinin kızı gelememişti maalesef, ameliyat olmuş. Arkadaşlarının evladına sarılıyordu kendi evladı niyetine. Bir de öğretmen vardı, kadın öğretmen. Böyle öğretmenlerle onur duymalı Türkiye. Oğlun bana emanet, sakın endişelenme, merak etme demeye gelmiş. Geçen gidişimde TCG Heybeli Adan'ın şapkasını hediye etmişlerdi bana. Bu sefer havacılar sorti yaptı. Derhal tertipledikleri plan semineri kararıyla donanma şapkasına karşı pilot şapkası hediye ettiler. Gel gör ki bu donanmacılarla başa çıkılmaz kardeşim. Şu an içinde bulundukları cezaevinin adıyla TCG Maltepe diye tişört yaptırmışlar, onu verdiler. Ayrıca muavenet şehitlerini temsilen TCG Yarbay Kudret Güngör adına yaptırılan fincan takımıyla bizzat kendilerinin el emeği göz nuru Mustafa Kemal portresinden oluşan Ebru tablosunu verdiler. Böylece şapkalar, tişört, tablo, fincan derken tanıtım potansiyeli olan popüler kişi ünvanına rağmen verile verile ancak kilim verilen Genelkurmay Başkanı Necdet Bey'den daha fazla hatıra eşyam oldu. Bir de kitap verdiler. Hepsi tek tek imzaladı. Yılkı Atı. Lise yıllarımda yutar gibi okuduğum kütüphanemin olmazsa olmazlarından rahmetli Abbas Sayar'ın 1970'te yayımlanan romanı. Yılkı Atı Doruk Israğı anlatır. Maddi manevi sayısız yararına rağmen kış bastırıp hava şartları bozulunca hesaptan düşülüp bunun yediği ekmek bile haram, ne hali varsa görsün denilerek inanılmaz vefasızlıkla kovalanan, doğaya ölüme terk edilen, yuvasından tayından ayrı düşürülen, çaresiz savunmasız bırakılan, çakalların saldırısına uğrayan, haksızlık silsilesine rağmen hayatta kalmayı başaran özgür ruhlu Doruk Israğı anlatır. Ki aslında sadece kendi çıkarını düşünen iyi gün dostlarının gerçek yüzünü, ilişkilerini menfaat üzerine kuran insanların zavallılığını anlatır. ve hepimizin bir gün aniden yılkı atı olabileceğimizi anlatır. Ne tek kelime yorum yaptılar, ne tek kelime sitem ettiler. İmzaladılar, verdiler. Siz nerede ve nasıl geçirdiniz bilmiyorum ama arkadaşlarım yılbaşını işte böyle kutladı. Ve hepinize selamları var. Çoluğunuzla, çocuğunuzla sağlıklı, mutlu yıllar diliyorlar. Abbas Sayar 1923 Yozgat doğumluydu. Yozgat'ın Bozlak adıyla ilk yerel gazetesini çıkardı. Yazmaya şiirle başladı, romana geçti. Köy edebiyatına damgasını vurdu. Orta Anadolu'yu en iyi anlatan yazarlardan biri oldu. Resim sergileri açtı. 1999'da vefat etti. Sabri 110 sene evvel Edirne'de dünyaya gelmiş, İstanbul'da önce Alman mektebini, sonra Fransız mürebbiye mektebini bitirmiş, henüz 13 yaşındayken lise için Almanya'ya gönderilmiş, Münih Üniversitesi'nde edebiyat ve felsefe diploması almış, şarkiyat doktorası yapmıştı Safiye. Çok güzeldi. Etrafına ışık saçıyordu. Dönemin Türk kızlarına kıyasla saçı başı, giyimi, davranış biçimleri açısından özgür ruha sahipti, cesurdu. Gönlü tutuştu, aşık oldu. Hintliydi delikanlı, okuldan arkadaşıydı. Evlenmeye karar verdiler. Gel gör ki ikisi de yurtseverdi. Hangi ülkede yaşayacaklar? Daha işin başında anlaşamadılar maalesef. Vatanını yüreğine tercih etti Safiye. Son bir öpücük, vedalaştı, topladı bavulunu, memlekete döndü. 1926 idi. Yazmaya başladı. Duygularını romanlarına döktü. Aşkı hiç tatmamak mı, yoksa tattıktan sonra yalan olduğunu anlamak ve kaybetmek mi diye sordu mesela. Aşık olan zaten alacağını almıştır, artık bir şey isteyemez, bundan geri o verecektir, hep o verecektir dedi. Sen yalnız sevdiğini kaybettin, ben ise sevdiğimi de, sevginin kutsiyetini de. En büyük acı sevmek ve günden güne ayaklar altında çiğnenip paçavra edildiğini görmektir dedi. Ki Türk edebiyatında aşkı en derin o tarif etmiştir bana göre. Kadınlar da hep roman kahramanları. Kırılgan, düş kırıklığına uğramış kadınlar. Ve kaleminin gücünün yanı sıra çok çok önemli bir özelliği daha vardı. Doğuyla batıyı harmanlarken, muasır medeniyetle sosyal hayata hakim, geleneksel arasında sıkışan, bocalayan insanlarımızın kuşak farklarını deşti, kültür çatışmalarını irdeledi. Bir gün oturdu, sene 1938, Ülker Fırtınası'nı yazdı. Batı'da müzik eğitimi almış, ayıp mayıp dinlemeyen, ailesinden ayrı evde, tek başına yaşamak isteyen Nuran'la evli ve çocuklu Sermet'in umutsuz aşkıydı. Müsveddelerini çantasına koydu, Yunus Nadi'nin kapısını çaldı. Henüz kitap olarak piyasaya çıkması beklenmeden Cumhuriyet Gazetesi'nde tefrika edildi. Çift manalıydı Ülker. Boğa takım yıldızının adıydı. Aynı zamanda denizcilik literatüründe bir fırtınanın adı. Zaten hem fırtınalı bir aşkı anlatıyordu, hem de sosyal yaşamdaki fırtınaları. Dönemin edebiyat aleminde patlama yapan, adeta fırtına gibi esen romanı okuyanlar arasında genç bir adam vardı. Eminönü Nohutçuhan'daki küçücük atölyesinde bir yandan bisküvi üretiyor, bir yandan harıl harıl Ülker Fırtınası'nı okuyordu. Doğuyla batıyı harmanlarken muasır medeniyetle gelenekseli çok iyi okumayı başaran bir adamdı. Şirketinin adı Üç Yıldız'dı. Popüler bir marka adı arıyordu. Safiye esin kaynağı oldu. Sözlük anlamında gayet uygundu. Ha Üç Yıldız, ha Yedi Yıldız'dan oluşan Ülker. İşini aşkla yap diye boşuna dememişler. Aşk romanından yola çıktı. Kazandı. Bisküvilerinin adı Ülker olur olmaz fırtına gibi esmeye başladı. Dedim ya, gelenekselciydi ama muasır medeniyeti iyi harmanlıyordu. Reklam denilen kavramı bu memlekette ilk keşfedenlerden oldu. Önce güneş, hava, su, sonra bol gıda gelir, akşama babacım unutma Ülker getir. Sözleri Nuri Gamsız, bestesi Süheyl Denizci tarafından yazılan bu reklam sloganı 7'den 70'e herkesin ağzındaydı, ezberlendi, marş gibi oldu. Safiye'nin Ülker'i öyle hale geldi ki Safiye'den ilham alan o genç adam Berksan olan soyadını Ülker olarak değiştirdi, Sabri Ülker adını aldı. Ve bana sorarsanız vizyoner ticari zekasının en önemli özelliği, kuruşların değerini kavrayamayan, küçümseyen Doğu kültüründe Batı yaklaşımıyla kuruş kuruş imparatorluk kurmasıydı. Senelerce ve bugün bile hala para üstü olarak kullanılır kuruş etiketli Ülker ürünleri. O nedenle biz 25 kuruşun kıymetini bilmiyoruz ama o aynı 25 kuruşlarla 25 bin kişi çalıştırıyordu. Gazozdan işlerle uğraşmayı bırak diye nasihat eden bir toplumdan, gazozdan işlerle uğraşa uğraşa dünya devi Coca-Cola'nın CEO'su olmayı başaran muhtar kentin çıkması gibi. Safiye'ye dönersek, sadece denizlerde değil, duygusal dünyamızda da derin dalgalanmalar yaratan Ülker doğumu fırtınası her sene 10 Haziran'da esmeye başlar, 3 gün sürer, 12 Haziran'da diner. Sabri Ülker'in tam da 12 Haziran'da vefat etmesi ise sanırım kaderin cilveleri üzerine eşsiz eserler bırakan Safiye'nin bile hayal edemeyeceği bir romanın öyküsüdür. Sabri Ülker 1920 Kırım doğumluydu. 1929'da ailece Türkiye'ye göç ettiler. Ortaokulu yatılı olarak Bilecik'te, liseyi Kütahya'da, üniversiteyi Sultanahmet İktisadi Ticari İlimler Mektebi Âlisi'nde okudu. 1944'te bisküvi üretimine başladı. 3 işçiyle yola çıktı. 41 bin kişinin çalıştığı Ülker'i yarattı. 2000 yılında işleri oğluna devretti. 2012'de vefat etti. Abdülvahap. Sanıklardan önce savcıların yargılandığı dünyadaki tek davada keriz fenerinin bağış paralarını bavullarla Almanya'dan Türkiye'ye getirdikleri, televizyon kanalı kurdukları, gemi aldıkları resmen kanıtlandı. Ayrıca şu şu şehirlerde şu şu isimli vatandaşlara nakit para yardımı yaptık demişler. O vatandaşlara tek tek sorulmuş ki tek kuruş almadıkları gibi makbuzların altındaki imzalar da sahte. Böylece keriz fenerini kurcaladığı için yargılanan savcı Abdülvahap Yare'nin sözleri yeniden gündeme geldi. Afrika'daki aç çocukların fotoğrafını göstererek yardım paralarının buralara gitmesi gerekiyordu. Zekat hırsızlarını koruma altına alan bir güç var. Ben bu güce hırsızların imparatoru diyorum. Hem altındaki figüranları koruyor, hem kendisine ulaşılmasını engelliyor. Kim olduğu belli. Halk arasında tabir vardır. Arife tarif gerekmez. Damda gezer miyav der, isme gerek var mı demişti. Ehaliyle herkes hırsızlar imparatorunun kim olduğunu merak ettiğine göre hukuka yardımcı olmak lazım. İsmi şimdilik meçhul ama eşkali belli oldu. Davul tozu minare gölgesi holdinglerle ahalimizin nasıl dolandırıldığını manşet yapan Alman gazetesi Die Zeit yayımladığı robot resimle hırsızlar imparatorunun Arif'ini tarif etti. Karikatürize robot resim şöyle. Badem bıyıklı bir arkadaş, kılığından kıyafetinden buram buram Anadolu insanı olduğu belli olan vatandaşımıza bir eliyle bayrağı minareyi işaret ediyor, öbür eliyle bayrağa minareye bakan vatandaşımızın cebindeki paraları araklıyor. Daha ne yapsın Alman? Madem o enseledi, teşhisi de mi o yapsın? Abdülvahap Yaren. Almanya'da asrın dolandırıcılığı olarak nitelenen Deniz Feneri'nin Türkiye ayağını soruşturan üç savcıdan biriydi. Abdülvahap Yaren, Nadi Türk Aslan, Mehmet Tamöz. Sadece Almanya'yı değil, Türkiye'yi de dolandırdıklarını tespit ettikleri için çalınan zekat paralarının bazı siyasi partilere uzandığını tespit ettikleri için şak diye sanık haline getirildiler. Görevde yetkiyi kötüye kullanma suçundan yargılandılar. Elbette beraat ettiler ama Deniz Feneri'nin Türkiye ayağı paçayı kurtarmış oldu. Tam olarak savcı Abdülvahap Yaren'in dediği gibi olmuştu. Hırsızlar imparatoru meseleyi örtbas etmişti. Ecevit gelmiş geçmiş en namuslu politikacılardan biriydi. Hayali köy-kent projesiydi. 9 köyü pilot bölge seçti. Eşek bile yürümekte zorlanıyordu. 160 kilometre yol yaptı. Uçak pisti gibi dörder şeritliydi. 2 bardak yağmur yağınca çoluk çocuk boğuluyorlardı. Köprüler yaptı. Zehirleniyorlardı. Derelere akan fosseptikleri kapattı, kanalizasyon yaptı. Karda kışta tulumba basıyorlardı, içme suyu şebekesi yaptı, her eve bağladı. Alo diyemiyorlardı, santral kurdu, fiber optik kablolar çektirdi, her eve sabit telefon koydu, cep telefonları için baz istasyonları kurdu. Jeneratör getirdi, park yoktu, 13 tane yaptı. Vali konakları gibi köy konakları yaptı. Sağlık ocağı açtı, doktor hemşire ilçeye kaçmasın diye lojman yaptırdı, 2 ambulans tahsis etti. 1 futbol sahası, 4 basketbol sahası, 1 kapalı spor salonu, 1 kulüp binası inşa ettirdi. Kültür sanat evi yaptırdı, raflarına 5000 kitap koydu. Zahmet edip gelmeye üşenirler diye gezici kütüphaneyi hizmete soktu. Sosyal hizmetler merkezi açtı. 14 camiyi onardı, 12 mezarlığı düzenledi. Tam teşekküllü okul yaptırdı, öğretmenlere lojman yaptırdı. İtfaiye aracı verdi. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Orman Ürünleri Fabrikası kurdu. Tarlalar için sulama tesisi açtı. Yaylalara elektrik hatları dikti. Bedava 1000 koyun ve 50 ineğin yanı sıra faizsiz, 1 sene ödemesiz hayvancılık ve ahır kredisi verdi. Uzmanlar gönderdi, toprak analizleri yaptırdı, meyve fidanları dağıttı, seralar açtı. Netice? Seçim yapıldı, 1400 seçmen vardı. Sadece 4 oy aldı. Rüyalarında bile göremeyeceklerini aldılar, günahlarını bile vermediler. Aynı sene Davul Tozu Minare Gölgesi Holding'in sahibi bir arkadaş zihin okuma cihazı icat etti. Topladı ahaliyi camiye anlattı. Bu cihaz beyinlerden geçen düşünceleri okuyor, yazıya döküyor ancak henüz tam geliştirilmedi. Şimdilik sadece 72 saatlik okuyordu. Peki tam geliştirilince ne olacaktı? Onu da anlattı. Kainat makinesi olacaktı. Kainatta mevcut bulunan, uzaydaki Hazreti Muhammed'in, Hazreti İsa'nın hayattayken çıkardığı ses dalgalarını toplayacak, süzecek, televizyonlarda canlı olarak yayınlanacaktı. Netice, ahalimiz bu projeyi hayata geçirmek ve ortak olup kâr payı kapmak için 2 milyar euro yatırdı, iyi mi? Gerçi kârdan vazgeçtiler. Hiç olmazsa ana paranın uzaydan geri süzülmesini bekliyorlar ama olsun. Aynı sene Jet Fadıl Mebus seçildi. Pilot bölgeden çıka çıka 4 oy çıkarken Jet'e tulum çıktı. Netice, hukuki haksızlık yaparak Sayın Jet'i kokpitten attılar, yerine Sayın Başbakanımızı seçtiler. Ve şimdi öğreniyoruz ki bir başka hukuk skandalıyla Sayın Jet'in holdingini de elinden almaya çalışıyorlar. Mahkeme kararını etkiliyormuş gibi olmak istemem ama hakikaten zulümdür yani. Bana sorarsanız böyle başa böyle taraktır. Memlekete Maliye Bakanı olacak kadar mübarek bir adamdır. Dokunmayın Fadıl'ıma. Bülent Ecevit 1925'te İstanbul'da dünyaya geldi. Gazeteci, şairdi. 1972-80 arasında CHP'nin, 1987-2004 arasında DSP'nin genel başkanıydı. Zonguldak milletvekiliydi. 1974-2002 arasında 5 kez başbakanlık yaptı. Karaoğlan lakabıyla tanındı. Mavi gömleği ve kasketi adeta markasıydı. Kıbrıs Barış Harekatı'na karar verdi. Kıbrıs'a çıktı. KKTC'nin kurulmasını sağladı. Atatürk ve İsmet İnönü'den sonra Türkiye'ye toprak kazandıran ilk ve tek lider oldu. Abdullah Öcalan onun başbakanlığı döneminde yakalandı. İki defa silahlı suikaste uğradı, ikisinde de kurtuldu. 12 Eylül'de Hamza Koy'da tutuldu, iki defa tutuklandı, siyasetten men edildi, 7 yıl yasaklı kaldı. Robert Kolej mezunuydu, üniversite mezunu olmadığı için 2000 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olamadı. Koalisyon partilerinin bu yasal hükmü değiştirme önerisini kabul etmedi. 2006'da vefat etti. Ankara'da devlet mezarlığında toprağa verildi. 5. ayrımın sonu. Sayfa 63.